Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün Boğaziçi'nde yaşanan rezalet üzerine konuştuk. Adını doğru koyalım istedim. Orada yaşananın polisin talimatıyla öğrencilere yapılmaya çalışılan şeyin aslında bütün Türkiye'den, Türkiye'de yaşayan herkesten beklenen şey olduğunu, aşağı bakma ifadesinin itaat et, sessiz kal, derdini anlatma cümlesiyle beraber kullanılabileceğini söylemeye çalıştım. Ve o yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerde bugün ne olduğuna bakacağız ama hepinizin kafasında biliyorum dün aslında bu konuyu konuşuruz diye herkes geçiriyordu. Herkesin kafasında 3 aşağı 5 yukarı aynı şey vardı. Dün bir anda bayram değil, seyran değil diyerek patır kütür Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı bir anayasa tartışması başlattı. Anayasa tartışmasının içinde şunu söylemeye çalıştı insanlar. Artık Türkiye'nin yeni bir anayasayı konuşma zamanı gelmiştir. Yeni anayasayı bulalım, görelim, konuşalım, yapalım, edelim falan filan. Bugün arkasından da yardakçıları yazmaya başlamış zaten. Ama yeni anayasa konuşacaksak biz, hele hukuk reformuna bağlı bir yeni anayasa konuşacaksak, dün yaşanan soytarılığın yaşanmaması gerekiyordu. Ya düşünsenize, bir adam var. Bu adam kayyum rektör olarak atanmış. Kayyum korkak rektör olarak atanmış. Nereden biliyoruz korkak olduğunu? Dün Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin de yaptığı açıklamayla, kendisiyle yaptıkları görüşmenin ardından, hani gelin konuşalım açıklamasının ardından, kendisinin ben devleti temsil ediyorum, ben oraya gelmem çünkü bana dokunursanız devlete dokunmuş olursunuz dediğini söyledi çocuklar. Ya kendini ne kadar büyük görüyor düşünsenize, koskoca bir devletin yerine koyuyor kendini. Yani öyle sıradan biri, sıradan bir insan, hepimiz gibi biri kendini devletin yerine koyuyor. İşemeye bile polissiz gitme şansı yok artık. O kadar ödlek, o kadar korkak birinden bahsediyoruz. Ve şimdi adamlar, tam onu söyleyeceğim zaten Selahattin Bey. Sanki biz her şeyi bitirmişiz, başka derdimiz kalmamış gibi yeni anayasa tartıştırmaya çalışıyorlar. Ya var olan anayasayı uygula. Var olan anayasanın içindeki hükümleri uygula. 90. maddesini uygula. 10. maddesini uygula anayasanın. Hiç kimsenin dili, dini, ırkı, görüşü nedeniyle aşağılanamayacağını, dışlanamayacağını öngören anayasanın 10. maddesini uygula. Ve de ki sen LGBTİ bireylerle ilgili böyle konuşamazsın. Vardır o insanlar çünkü. Onu uyguladın, bitti. Şimdi bakın, sempatik göstermeye çalışıyorlar şu anda. Gerçekten biz, dün Erdoğan'ın sözlerini izlediniz mi ya? Çok tuhaf, balkon konuşması gibi gelmedi mi size de? Bana öyle geldi. Yani resmen şunu yaptı. Ya bizim herkesin aklına ihtiyacımız var. Lütfen gelin konuşalım, bize de anlatın. Hadi ya, Allah aşkına. Gelip konuştuğun zaman aşağı bak diye dalıyor polis. Nasıl yapacağız onu? Aşağı bakmadan konuşma yolu yok ki. Eğer konuşacaksak eşit statüde konuşacağız. Kimse aşağı bakmayacak, kafayı öne eğmeyecek o zaman. Nasıl olacak? Bugün Abdülkadir Selvi Erdoğan'ın anayasadan değişiklik anlayışını yazmış. İçinde bir cümleye çok takıldım. Gerçekten çok takıldım. Ya hakikaten hepimizi gerizekalı zannediyor bu insanlar. Vallahi hepimizi gerizekalı zannediyorlar. Başka açıklaması olamaz bunun. Gerçekten başka bir açıklaması mümkün değil olabilmesi. Diyor ki Erdoğan'ın diyor anayasa reformundan iki kırmızı çizgisi var. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, diğeri ise üniter yapı. Fiilen ikisi de Erdoğan'ın çiğnediği şeyler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğin sistem, Türkiye'de parlamenter demokrasiye bay bay denilerek katılmadı mı? Erdoğan değil miydi daha bundan 3 ay önce çıkıp biz her yaptığımızın %100 doğru olduğunu söylemiyoruz, eksikliklerimiz varsa tartışırız diyen? Bu ne? Tartıştırmam diyor onu. Sen diyordun tartışalım diye. Üniter yapı. 2009'da başlayan açılım sürecinde Türkiye'nin üniter yapısını paspas etmediniz mi? Otobana dönmedi mi Türkiye'nin üniter yapısı? Ya bunun içinde zerre kadar samimiyet görüyor musunuz siz? Yapılmaya çalışılan ne biliyor musunuz? Hiç evirip çevirmeden, kıçımız başımız oynamadan anlatayım da ben size. Hani hep burada yaptığımız gibi. Şu anda Tayyip Erdoğan'ın bir tane amacı var. Bu yıl en fazla yaz döneminde, hani ne kadar ileri gidilebilir bilmiyorum ama bence Eylül'ü falan bulacağını zannetmiyorum. Türkiye bir erken seçime gidecek. %100. Bunu yeni konuşmuyoruz. Yani 1,5-2 senedir. Geçen sene olacaktı bu seçim. Ama pandemi değiştirdi. Covid-19 salgını nedeniyle olmadı. Bu yıl bir seçim olacak ve Erdoğan artık kaçınılmaz hale geldiğini gördüğü bu seçime girerken elini güçlendirmeye çalışıyor şu anda. Nasıl? Abdülkadir Selvi'nin dün size okuduğum yazısındaki gibi kutuplaştırarak, bu sefer dibine kadar kutuplaştırarak, benden olanlar benim yanıma gelsin diyerek. Sadece yapılmaya çalışılan bu. Başka hiçbir şey değil. Çünkü artık bir seçime koşar adım gidildiğini Erdoğan da görüyor. Ve istiyor ki seçime gidilirken gerçekten safları net şekilde yanında yer alabilsin onun. Sadece onu yapmaya çalışıyor. Bunun akılla falan hiçbir alakası yok sözlerin. Akıl. Bak aklıma geldi. Bu sabah resmi gazetede bir kararname yayınlandı. Türkiye'de elektrikli araçların, elektrikli otomobillerin vergileri 4 kat artırıldı. Ya şimdi diyebilirsiniz ki ya saçmalama, ne alakası var? Ulan bizim TOG var. Türkiye Otomobil Girişim Grubu, baba yiğitler. Onlar da yapıyor. Önemli olmadı ki. Onlar yapıyor da onların yaptıklarının ne zaman çıkacağını bilen var mı içinizde? Heh, ben de onu diyorum zaten. Şimdi afaki bir dönem için bir tanesi tartışılıyor, öbürü halihazırda yaşanması gereken. İş dünyasıyla toplantı yapıyorsun sen. İş dünyasının temsilcileri rekabet şartlarının mutlaka ama mutlaka kendi dehlerine yontulmasını istiyor. Niye yapar bunun? Akılla alakasından bahsediyoruz yani. Bütün dünya elektrikli otomobile geçerken, bütün dünya, Türkiye vergisini 4 kat artırıyor. Var mı içinizde bunu akılla açıklayabilecek biri? Açıklarsa çok sevinirim. Gerçekten çok mutlu olurum. Ben anlamadım çünkü. Tek bir gerekçe var, günü kurtarmak. Başka bir şey değil ki. Çıkan kararnamelerin, polise söyletilen şeylerin, işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın söylediği abuk sabuk lafların. Ya ben kendisiyle iletişmiyorum mesela, çok da mutluyum. O kendi söylüyor, anlatıyor falan. Ciddiye alan var mı bilmiyorum ama. Yani onun söylediğine bakacak olursanız Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin tamamı teorist. Terörist bile değil, teorist. Niye? Çocuklar ablukaya almışlar. Bak ilk yayında bilinçli kullandım o sözü. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada rektörlüğü abluka altına alan öğrenciler ifadesi var. Ya insanda biraz utanma olur kardeşim. Bir parça utanma olur. Hangi ablukadan bahsediyorsun? Ne yapıyor o çocuklar? Ne yapabilir ya da ne yapıyor geç ya. Ne yapabilir? Hakikaten bir düşünsene. Taş yok, sopa yok, hiçbir şey yok. En dolusunun üzerinde sırt çantası var bir tane. Ne yapacak? Sırt çantasını sapıyla mı vuracak sana? Bundan mı korkuyorsun gerçekten? O kadar korkuyorsan, korkmuyorsan daha doğrusu. Neden aşağı bak diyorsun çocuğa? Ve bunu söylüyor. Ve Kainat İletişim Başkanı buradan hareketle rektörlüğü abluk altına alan çocukları anlatıyor. Ya ilk yayında kullandım. Yayından sonra da çok mesaj gelmiş. Sağ olun, eksik olmayın. Ama ben söylemem gerekeni söylüyorum. Bakın bugün baktığınız zaman İstanbul'da, Boğaziçi Üniversitesi'nde, üniversitenin kampüsünde üniversiteli öğrenciler serbest bırakılsın, ne yapıyorlar, ne yaşıyorlar diye Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bir şekilde temsilci bulundurmayan, kendi gitmeyen hiçbir siyasal partiye ciddiyet atfetmemenizi rica ediyorum sizden. Gerçekten kimse mesela bu, kim, aklınıza kim geliyorsa, hiçbir şey olmasa Mustafa Sarıgül'ün gidip orada türkü söylemesi gerekiyor bugün mesela. Çok acı, doğru. Söylemeyi bilmiyor, türküyü de bilmiyor zaten ama en azından yapması gerekiyor. Valla. Mesela Muharrem İnce'nin Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne atamadığı sandalyeyi bugün oraya atması gerekiyor. %100. Başka çaresi yok bunun. Mecbursunuz. Hani Bülent Arınç ülkesini çok seviyorsa, diyorum ya ben partisinin ülkesinden çok sevdiğini defalarca ispatladı. Ama mutlaka ama mutlaka bugün sandalyeye yatıp oturması gerekiyor orada. Çünkü orada yaşananın bu ülkenin siyasi koşullarıyla bir alakası var. Sadece ama bizim siyasi anlayışımızla alakası yok. Hepimizin başına gelebilecek bir kötülükten bahsediyoruz. Organize bir kötülükten bahsediyoruz. Bir adam var. Hani adam Türkçedeki karşılığı gereği söylenebilecek başka bir şey yok. Kayyum korkak rektör var bir tane, atamalı. Yanında polis olmadan işemeye bile gidebilecek bir adam değil bu. O çocukların resmen üzerinden polisin geçmesine izin veriyor. Ha şimdi içinizden bazıları diyebilir ki ne alakası var ya? Emniyetin operasyonu. Yok ciğerim, öyle olmuyor. Bak daha önce bunu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde benim okulumda yaşananlardan anlatmıştım, hatırlıyor musun? Rektör izin vermezse, rektörün yardımcısı olarak, rektörün o konudaki temsilcisi olarak dekan izin vermezse polis giremez üniversiteye. Hani burada andık ya kendisini. Özellikle andık. Ya böyle rektörler de var diye. Ahmet Acar, ODTÜ'nün eski rektörünün. Biz bunun örneğini yaşadık. Biz bunu yaşadık kardeşim. Biz bunu yaşadık. Ha, Meral Akşener ne güzel söylemişsiniz Nilüfer Hanım. Meral Hanım, grup toplantılarında en sert konuşanlardan birisisiniz. Vallahi bugün orada olmanız gerekiyor sizin. Ya da siz olamayacaksınız mesela, partinizin sözcüsünün orada olması gerekiyor. Bugün salı değil mi? Aa, bugün grup toplantılarında esipgürleyecekler. Ama partinizden temsilcilerin orada olması gerekiyor. Diliniz sadece ve sadece o çocuklara anlatmalı bugün. Kalan hikaye, pahalılık falan, geç bunları ya. Zaten açlıkta inim inim inliyor koca ülke. Ama o çocukların başlarına geleni hepinizin takip etmesi gerekiyor. Sizden rica ediyorum. Gerçekten rica ediyorum. Ne olur buna dikkat edin bugün. Bakın, o çocuklarla ilgili tek cümle kurmayan bütün siyasetçiler samimiyetsizdir. Hepsi. Ve peşlerinden gitmeye, oy atmaya falan gerek yok. Barış tabii ki oradaydı. Barış Atay oradaydı yazmış biri. Sezgin Tanrıkulu oradaydı. Sera Kadigil oradaydı. İnsanlar var. Ya bu konuda zaten bu insanları kafanı kaldırdığında görüyorsun. Benim derdim o değil. Benim derdim parti bazında bir anlayış. Bu çocukların yanında mısın değil misin kardeşim? Bu kadar net. Geç kalanını. Hikaye. Ne yapacağın burada belli olacak senin. Çünkü eğer uzak durursan şunu söylemiş olacaksın. Terörle bu çocuklar, terörist bunlar falan diye ilişkilendirmiş olacaksın. Oysa yanlarına gittiğin zaman diyeceksin ki hayır ya, bu çocuklara bunu söyleyemezsin sen. Hatta gidip şunu söyleyeceksin sen. Sen kimsin de bana aşağıdan bak diyorsun. Milletvekili yetkin varsa vallahi bugün kullanacaksın. Ciddi söylüyorum, bugün kullanacaksın. Ünsal Ünlü de kendi mahallesine demokrat. İsim Venüs 0635 mi? Ve demokrasi arıyorsunuz. Siyasal İslamcı olduğunuza kalıbımı basarım ya. Kalıbımı basarım. Tam size yakışan bir şey. Tamam. HDP parti bazında oradaydı. Ben temsilcilerini gördüm. Gördüm. Evet. Doğru. Ya kardeşim işte tek tek partiyi anmaya gerek yok. Orada olmayanı anmaya gerek var. Zaten normal olan orada bulunmak. Olmamak anormal olan. Biz onu konuşacağız. Kalan hikaye. Devam edelim. Sezgin Tanrıkulu'nun yanında olmadığı bir hak arayışı görmedim ama hep aynı CHP'li vekiller maalesef. İrem söylemiş. Yani aynı CHP'li vekiller, farklı CHP'li vekiller. Bilmiyorum, beni ilgilendiren sadece şu. Sadece şu İrem. Burada bir anlayıştan söz etmek zorundayız biz. Bu çocuklara bakıştan söz etmeliyiz. İlk yayında anlatmaya çalıştım oydu. Ya yarın bir gün devir değişecek kardeşim. Değişecek. Başka bir iktidar gelecek. Demokrasi dediğim bu. O zaman ağlamayacaksın. Hiç ağlamayacaksın hem de. Bahsetmeyeceksin bunlardan. Kendine dindarım, ben mütedeyyinim, samimi inananım falan diyenin şu anda yeri orası. Yoksa siz Beyazıt Meydanı'nda Boğaziçi Üniversitelileri protesto eden sarıklı cübbeli tipsizlerin yanında duracaksanız hiç şaşırtıcı değil ya. Hiç beklenen şey zaten, olması gereken şey. Anayasa. Yeni bir anayasa konuşacağız. Yani ne, eskisini bulduk da yenisini konuşacağız. Geç. Geç, geç, geç. Zam kasırgası bugünkü Cumhuriyet'in manşeti. Elektrik fiyatları Ocak ayında %6 arttı. Doğalgaza biri %1, diğeri %21, 2 zam. Avrasya Tüneli geçişi 10 lira birden artırıldı. Özel iletişim vergisi %7,5'tan 10'a çıktı. Sabahki elektrikli oto vergileri tabii ki yetişemedi buna. Bugün yayınlandığı için artık onu da yarına devam ederler. 3 saatte 7 deprem İzmir Beşik gibi sallandı. İzmir'de yaşayan bütün dostlara geçmiş olsun. Hakikaten çok acayip bir deprem fırtınası yaşandı İzmir'de. Üstüne bir de sanırım yoğun yağış, sel gibi bir durum söz konusuymuş. Geçmiş olsun diyelim, aman dikkat. 30 Ekim'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin yaralarını saran İzmir, dün Karaburun açıklarında ard arda meydana gelen 7 depremle sarsıldı. Depremlerin büyüklüklerinin 4 ile 5.1 arasında değiştiği açıklandı. Uzmanlar sarsıntıların süreceğini söyledi. Profesör Doktor Ercan, 30 Ekim'de de birçok binanın yıkılma noktasına geldiğini belirterek Gediz bölgesine dikkat çekti deniyor. AKP'li Kabe'den pasta, Türkiye bayrağından pasta yiyince hassasiyet yok. Doğrudur. Doğrudur, burada konuşmuştuk ya, hatta yayının başlığında o fotoğrafı kullanmıştım ben. Yayının başlığını hatırlamıyorum ama fotoğrafı çok net hatırlıyorum. Devam edelim. Dünün en acayip haberi, hani ben hep söylüyorum ya, dalak mühim diye. Ya dün Şöyle olay. Yalova'da bir yurttaşın dalağı alınıyor. Patolojik inceleme yapılmak üzere. Dalak kargo ile İstanbul'a gönderiliyor. Konulduğu karton patlıyor. Karton kutu. Çöpe atılıyor. Haliyle yurttaş çıkıp diyor ki, lan benim dalağım nerede? Ya, Türkiye'de geldiği yer bu işin ya. Gerçekten geldiği yer burası artık. Herkes işini kıçıyla yapıyor. Niye biliyor musunuz? Bir önemi yok ki. Hiçbir önemi yok. İtaat edersen rahat ediyorsun. Bu kadar basit. İşin nasıl yaptığın. Ne fark edilirse ya. Ne fark edilir yani. İtaat ediyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum. Paramı alıyorum. Ha bu arada ama PTT ucuz yağ satacak. Partiden ayrılan artık zor döner. Bahçeli'den sonra Erdoğan'ın eve dön çağrısına eski AKP'lilerden yanıt. AKP'nin kurucularından Abdülhatif Şener, Erdoğan'ın arkadaşlarımızı yeniden kazanacağı sözlerini değerlendirdi. Bir de böyle bir şey söyledi. Duydunuz değil mi? Biz diyor kaybetmek istemiyoruz. Kazanmak istiyoruz. I don't want back. I want more. Gelecek Partisi, partiden ayrılmış kişiler artık zor dener demiş Abdülhatif Şener. İnsanlar yeniden yanlışta birleşmezler. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kaybından dolayı siyasi arayış içinde olduğunu söylemiş. Deva Partisi Milletvekili Yeneroğlu da ya Bahçeli ve Perinçek'le siyaset yapacaksınız ya da Babacan ve Yeneroğlu'yla Cumhurbaşkanı kararını çoktan verdi diye konuşmuş. Bu arada yayın arasında üst üste çok sayıda mesaj geldi. Onlardan bir tanesinde... Bu Deva Partisi'nin içinden çıkan ve Korkak Kayyum Rektör'e yardımcı olarak, danışman olarak atanacak kişiye ilişkin bir açıklama. Mesela Monsieur Likit Rumuzlu izleyici. Çok güzel gerçekten. Monsieur Likit, haksızlık yapmışsınız. Atanan rektör yardımcısı kendisine sorulmadan atandığını ve reddettiğini açıklamıştı dün. Ben onu yeniden söyledim. Ama orada dikkat çekmeye çalıştığım bir şey daha var ki. Bunu da yine aynı şekilde... Yazan arkadaşlardan bir tanesi ifade etmiş. Kendisi diyor ki, Oğuzhan Aygören, rektör danışmanlığını kabul etmediğini açıklarken, bana diyor, girişimcilikten sorumlu rektör danışmanlığı önerisi geldiğinde birçok kişiyle görüştüm, istişare ettim ve nihayetinde karar verdim. Ya siz böyle bir durumda, bakın bir daha söylüyorum ya, kendimi ortaya koyarak söylüyorum. Hani çok duyar kas arkadaşlar var ya, öyle demedi o. Kendimi ortaya koyarak söylüyorum. Ya böyle bir teklif geldiği zaman siz biriyle istişare etmeye değer görüyor musunuz gerçekten? Hakikaten mi? Gerçekten üzerinde düşünülebilecek bir teklif mi bu? Korkak Kayyum Rektör'ün yanında durabilmeyi aklınızdan geçirdiniz o zaman. Ben bir adım öteye gideyim. İş biraz yumuşasın, beyefendi kabul edecektir bu öneriyi. Şu anda sadece ve sadece bu aşamayla ilgili sıkıntıları var. Kendimi ortaya koyarak söylüyorum bunu. Çok duyar kas arkadaşlar var çünkü. Onlar hemen öyle demedi, dün gece reddetti falan diye döküldü yollara. Buyurun. Kendi açıklaması bu okudum. Bir daha okuyayım mı? Bana girişimcilikten sorumlu rektör danışmanlığı önerisi geldiğinde birçok kişiyle görüşüp istişare ettim. Neyi? Mesela size şunu söylese, Korkak Kayyum Rektör polis olmadan yanında işemeye bile gidemez kendisi. Size dese ki, ya siz de gelin buraya ve biz bu işlerin hepsinin üstesinden geliriz. Ne yapacaksınız? Kabul edecek miydiniz? Ya hikaye anlatmasın kimse ya. Hiç kimse kimseye hikaye anlatmasın. Çok rica edeceğim. Ama duyar kasmaya geleceğin zaman hakikaten dört koldan yetişiyor insanlar maşallah ya. Hiç değişmiyor tarzı. Buradaki insanların bile. İş sadece Oğuzhan Aygören'le alakalı değil ki. Bakın yayın arasında gelen mesaj. Ya ben hep söylüyorum ya, ben izleyicimle gurur duyuyorum. Gerçekten. Ali Atilla Arasoy. Arasoy. Çok özür dilerim. Ünsal Bey günaydınlar. Sabahki yayınınızda rektör yardımcısı ve rektör danışmanı olarak atanan kişiler hakkında söyledikleriniz için yazıyorum. İsmim Ali Arasoy. Boğaziçi Üniversitesi doktor öğrencisiyim. Paylaşabilirsiniz. Oğuzhan Aygören sabah görevi kabul etmediğini söyledi. O yüzden onun hakkında değil söyleyeceklerim. Aksine öteki kişi Gürkan Kumbaroğlu hakkında yazıyorum size. Ben şu anda kendisinin dersini alıyorum. Ve dün gece o haberi aldığımda beynime kan fırladı. Kendisi bu atamanın yapıldığından sonraki ilk derste Korkak Kayyum Rektör'ün işemeye gidemez polissiz. onun atamasının yapıldığından sonraki ilk derste bize bu kayyum asla kabul etmediklerini ve gerekirse istifaya kadar gidileceğini söylemişti. Bölüm toplantılarında da bu kararın çok net alındığını anlatmıştı. Tam bir aydır öğrenciler olarak bu kayyumu kimse istemiyor, ne öğrenciler ne öğretmenler kimse diyebiliyorduk. Ancak dün tek kararla bütün bu kozu yıktı kendisi. Kendisinden ders aldığım için utanıyorum. Bu kadar ikiyüzlü bir karar aldıktan sonra bir düşünün ki Deva Partisi kurucu üyesi olan kişi kabul etmediği hakkında bir açıklama yaptı. Kendisi bırakın açıklamayı, Twitter hesabını kilitledi. Anlatsanıza. Hadi buyurun değerli duyar kaslar, sizi bekliyorum. Yazın mesela mail hesabını bombardımana tutun. Farklı isimlerle buraya gelin anlatın şimdi. Yalnız o açıklama yaptı. Yalnız o açıklama yaptı. Ne oldu? Ne oldu? Sessizliğe büründü herkes. Bak ne güzel, bana bu teklif geldiğinde diyor ben çok kişiyle konuştum, istişare ettim. Ben de şunu soruyorum, ne istişare ediyorsun ya? Ne istişare ediyorsun? Bu ne biliyor musunuz? Bir grev yapılırken bir grup sarı sendikacının ortaya sandık koyması bu. Bunun örnekleri çok yaşandı Türkiye'de. İşçi hareketinin içinde de yaşandı. O sandığı oraya çıkartmak, tamam o zaman oylama yapalım demek bu. Bir adım sonrası bu. Ve ondan sonraki adım ne olacak biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim bak. Şimdiden söyleyeyim. Çok zeki olduğum için değil, daha önce örneklerini yaşadığım için söyleyeyim. Bir sonraki adım şu. Ben kabul etmeseydim başka biri kabul edecekti. En azından yönetimde bizden biri olsun. Yani yazın bunu bir yere. Biz bunun örneklerini çok gördük ya. Ne oldu değerli duyar kaslar? Kayboldunuz bir anda. Ay sabah yeldir yeldir yağdırıyordunuz. Açıklama yapmış kendisi. Demin okuduğum açıklamayı da kendisi yapmıştı. Ali Atilla Arısoy, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Açık yürekliliğiniz için çok teşekkür ediyorum özellikle size. Sağ olun. Yani buraya genelde yazanlar hep böyledir çünkü. Adım anmazsanız. Ya bunların hepsi hikaye arkadaşım. Gerçekten hikaye. Ya çok yaşadık, çok gördük. Ülke olarak ben görmedim sadece. Ülke olarak hepimiz gördük bunu. Ama o demin size okuduğum açıklama var ya. Ya şunu okuduktan sonra hala burada insanların bir şey yazabilmesi, bir şey anlatabilmesi, duyar kasması gerçekten midemi bulandırıyor benim. İş hak aramaya geldiği zaman herkes kaçıyor. Herkes anında arazi. Ama buradan yağdırmaya geldiği zaman yalnız o açıklama hiç yakışmadı Ünsal Bey. Bu yakıştı mı? Bana girişimcilikten sorumlu rektör danışmanlığı önerisi geldiğinde birçok kişiyle görüştüm, istişare ettim. Çok güzel. Yani düşündüm ben aslında diyor. Bravo ya. Zaten onun bir sonraki aşaması da beklediğimiz aşama. Bence elinizi korkak alıştırmayın ya. Hazır ortam böyle yumuşamışken, ortadan çıkan insanlar varken, mesela neydi? Gürkan Kumbaroğlu. Takılın yanına. Takılın. Hemen devam edin ya. Ne olacak? Aman. Ölümlü dünya. Yarın unutur bu insanlar. Duyar kasanlar bile unutur. Ciddi söylüyorum. Ya çok örneğini yaşadım ben bunun. Çok. Onlar bile unutur. Akıllarına gelirlerse birbirlerini doldururlar belki. Bir iki mesaj daha atarlar buraya. Çok ayıp ettiniz yalnız Ünsal Bey. Yalnız aynı şeye inanmamamıza rağmen ben sizi takip ediyorum ya, etmeyeceğim artık yani. Allah aşkına etmeyin. Ne olur. Yani midem bulanıyor çünkü. Gerçekten. Ne kadar kolay değil mi orasından savunmak? Herkes burada kendine güvenilir bir kompartman arıyor ya. Yapışsın yanından devam etsin. Kalabalık nerede kalabalık? Kalabalık duyar kaslar arasında var mesela. Onlar diyorlar ki yok ya, adam açıklama yaptı. Hemen takıl, atla o trenin o kompartmanına, yürü git. Cumhuriyet'teki zam kasırgası haberi böyle okunmalı. İş artık sadece günü kurtarmakla alakalı. Gerçekten başka bir şey yok. Sabahın manşeti yeni anayasayı tartışma vakti. Ben tartışmıyorum. Direkt geçiyorum sabah gazetesini. Çünkü tam da yapmak istedikleri bu. Tartışılacak hiçbir şey yok ya. Eskisini doğru düzgün uygula. Yenisine gerek yok. Zaten yamalı bohçaya dönmüş. Delik deşik. İhale yasası gibi. Sözcünün manşeti gökten yağıyor. Zam milleti basıyor. Gam. Al işte. Mençe güyem tamburam çezenet. Buyurun. Ben ne söylüyorum? Tamburam ne çalıyor? Adam kafiye derdinde ya. Gökten yağıyor zam, milleti basıyor gam. Ram pam pam, bak çok güzel bundan şarkı olur ha. Vallahi ver coşkuyu. Boğaziçi Üniversitesi'nde 159 gözaltı. Demin siyasiler için söylediğim şey gazeteler için de geçerli. Yazın bunu bir yere. Yani siz kendisini böyle çok demokrat, aydınlık bakışçı, bakışlı falan tanıtan gazetelere bu haber üzerinden bakabilirsiniz. Haberi nereden gördüklerinden. Polis ve özel güvenlik rektör atamasına ve arkadaşlarının tutuklanmasına tepki için Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük önünde duran öğrencilere sert müdahale etti. 159 kişi gözaltına alındı. Vay arkadaş ya. Lan çok acayip bir ülkede yaşıyoruz. Harbiden çok acayip bir ülkede yaşıyoruz biz. Ne kolay demokrat olmak, ne kolay terörist olmak. Bir günün manşeti paralar yandaşa, fatura yurttaşa, şekerden doğalgaza, köprüden otoyola her alanda zam yağdıran iktidar halktan aldıklarını yandaşa aktarıyor. Üçüncü köprüde yılın ilk garanti ödemesi dün yapıldı. Geçen hafta 1.9 milyar lira ödenmiş. Geçmeyen araçlar için. Bak diyorum yani sen köprüden geçmiyorsun ama köprü senden geçebilir. Geçmiş 1.9 milyar ödeme yapılmış. 1.9 katrilyon milyar deyince sen zannettin ki ya aldım hala mesela röportajda konuşan abiler var ya. Aldığım 2.5 milyar maaş ya vallahi yetmiyor ya. Gerçi reisin yanındayız ama yani yine şey yaparız oy veririz ama yetmiyor ya. 2.5 milyar al sana 2.5 milyar. Patronlar sadece biz diyor. Özel okullar pandemiyi fırsata çevirmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm talepleri karşılanan özel okullar pandemi yokmuş gibi davranıyor. Herkese yasak, AKP'ye serbest. Özellikle bir güne bıraktım. Aslında bugün sabahın, dün Boğaziçi'nde o iğrençlik yaşanmasaydı bugünkü yayının konusu oydu. Gerçekten. Yani bu nasıl bir utanmazlık diye soracaktım. Gerçekten bu nasıl bir utanmazlık ya? Adalet ve Kalkınma Partisi'nde il kongreleri devam ediyor biliyorsunuz. Ve burada dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı kendilerine o kongreleri yapan insanlara, kapalı salonlarda üst üste duran insanlara şu cümleyi kurdu. Salgına rağmen tıklım tıklım buluşma sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bakın biz bu saatten sonra hiçbir şey konuşmak zorunda falan değiliz. Vallahi bu iktidar salgını sallıyor mu? Zerre kadar sallamıyor. Zerre kadar sallamıyor. Bu ülkenin bir sağlık bakanı var mı? Alakası yok. Sağlık konusunda göreve getirilmiş, orada iş yaptırılan biri var ama bakan falan değil. O koltuğun ağırlığını taşıyamıyor. Gerçekten taşıyamıyor. Ya sen sağlık bakanıysan bugün şu sözler söylendikten sonra istifa etmen lazım. Üstelik şunu söyleyerek. Ya biz niye uğraşıyoruz o zaman ya? Gerçekten bu ülkenin doktorları, hemşireleri, eczacıları, ambulans çalışan, ambulans görevlileri, idari memurları hastanelerdeki, sağlık çalışanları niye ölüyor ya? Niye ölüyor? Eczacı çırakları niye ölüyor bu ülkede? Bir parti kongresine katılmadıkları için mi? Açıkça ya hepimizin gözünün önünde söylendi bu laf. Hepimizin gözünün önünde. Kainatın iletişim başkanı şu sözlere ilişkin bir cümle kursana bana. Allah aşkına. Hani çok demokrat gazeteciler, 8 Kasım günü ortadan kaybolan dalaksızlar. Bir cümle kursanıza şuna ilişkin. İsim veriyorum bak Ahmet Hakan bir cümle söylesene şuna ilişkin. Bir tek cümle. Bekliyorum. Sadece şunu de. De ki ya bu olmaz ya. Ya bu insanlar niye öldü kardeşim sağlık çalışanları? Niye öldüler ya? Sen parti kongrelerinde fink atasın diye mi? E o zaman Uludağ'da parti yapanları niye ayıplıyorsun? Hiç ayıplama. Hiç ayıplama. Üstelik sen bir de teşekkür ediyorsun. Bu ülkenin sağlık çalışanlarına can borcunuz var. Ve şu cümleden sonra var ya. Yani gerçekten sadece mide bulantısınız. Başka hiçbir şey değil. Niye öldü bu insanlar ya? Niye öldü? Bak bu ülkede doğru düzgün bir muhalefet olsa sadece şu tek cümleden iktidarı sallar. Tek cümleden. Ama işte olsa. Ah nerede? Salgına rağmen tıklım tıklım doldurduğunuz için teşekkür ederim dedi ya. Ya gerçekten buna bu cümleye midesi bulanmayan insan hiç hikaye. Anlatsana işte bak çok demokrat olan tipler var. Birini söylesenize şunu ya. Vallahi. Hani her tarafını yüzükle donatan sonradan demokrat Bülent Arınç yancısı. Çıkıp iki cümle söylesene şuna. Vallahi. Desene yani bu ülkede ölen sağlık çalışanları niye öldü o zaman Sayın Erdoğan desene. Ha? Ya alayınız, yalancısınız, yemin ediyorum. Öyle büyük yalancısınız ki hem de. Artık hani kıyısından köşesinden tutulacak bir yeriniz yok ya. Evrensel'in manşeti: zabıtayı devlete gönderin, zamlar durdurak bilmiyor. Zam yaptığı gerekçesiyle esnafın üzerine zabıtayı salan devletin kendisi her gün yeni zam açıklıyor. Son günlerde gelen doğalgaz, özel iletişim, şeker, köprü zamlarına %22'lik Göcek tüneli zammı da eklendi. Anam ona da mı yapmışlar? Göcek tüneline geçiş ücretine %22 zam gelmiş. Anam. Hani insanlar diyorlar ya, ya Avrasya tüneli. Tamam, şimdi geçmeyince de ödüyoruz ama sonuçta çok uzağındayız ya. Biz az ödüyoruzdur. Göcek tünelini kullanıyor mu? Ya böyle hakikaten bu o kadar acayip bir şey ki. Ha, yayın arasında yine bir grup izleyiciden üst üste mesajlar geldi. Neredeydi? Şurada. Ha. Yani şeyin uzantısından mailin isim de anlamak mümkün değil. Bir şey görmek mümkün değil ama. Neyse, özetle şöyle yazıyor. Diyor ki Cemil Çiçek'in sözleri üzerine dün hani kör uçuş yazmış buraya. Neyi kastettiğini anlamadım ama herhalde ben İsmail Küçükkaya'nın yayınına bağlanmış ya telefonla. Benim o yayını izleme şansım yok haliyle, tahmin edersiniz, burada yayın yaparken. Hani kafayı tamam ikiye bölüp bazen arada bir şeyler okuyorum, size de anlatıyorum falan ama yayın izlemek gibi bir durumum yok. Orada Cemil Çiçek'in tavrına ilişkin doğru açıklamayı yaptığınız için falan. Yani doğru açıklama değil kardeşim. Bak, ben iddiayla söylüyorum bunu. Hayır, değil, değil, alakası yok diyen varsa buyursun. Ben tanıyorum bu insanları. Ve size 5,5 senedir tanıdığım, bildiğimi anlatıyorum. Ben hani ileri dönük bir öngörüde bulunurken, bir tahmin yaparken emin olun düşünmediğim, bilmediğim, görmediğim, şahit olmadığım bir şeyi hiç anlatmadım size. Hiç. O konuda dinlemeyi tercih ediyorum çünkü. Daha iyi anlatanlar vardır. Karşı mahalleden bu taraflara geçen, kendilerinin sözleriyle karşı mahalleden bu taraflara geçen çok önemli insanlar var. Çim üstüne yayılıp konuşan yavşaklar var mesela. Ne olacak ya? Onlardan dinleyebilirsiniz. Sonradan demokratlar var. Dinleyebilirsiniz onlardan. Kampüse abluka, öğrenciye gözaltı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tutuklanmasını protesto etmek için gerçekleştirilmek istenen eyleme polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Kampüsten dışarı çıkmak isteyen öğrenciler ise güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Engelleme üzerine öğrenciler kayyumluk olarak nitelendirdikleri rektörlük önüne yürüyüş yaparak eylemi burada gerçekleştirdi. Asgari ücret zammı ele geçmeden eridi. Tam bugün Evrensel'in göbeğindeki haber. Bakalım. Ha, Myanmar'da askeri darbe olmuş bu arada. Bütün gazeteler birinci sayfanın içinde küçücük de olsa görmüş bir şekilde. Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Gizli Haçlı Seferi. Ne diyorsun? Yine mi? Kız harbi mi? Ona göre bir şey yapalım. Hazırlığımızı yapalım. Alamut'tan Pensilvanya'ya. Ne? FETÖ elebaşı Gülen'in gerçek yüzünü ortaya çıkaran çarpıcı çalışma Gülen Hacı Adanmış Ruh adıyla yayınlandı. Birlikte Dağıtım'ın desteğiyle yayınlanan kitap için Gülen'in kitap ve yazı ağızlarından on binlerce resim analiz edildi. Resim mi? Oğlum bak, resim analiz edecekseniz çok şahane bir resim var. Fotoğraf yani, sen resim dediğin o muhtemelen. Çünkü hani oturup Fethullah Gülen'in Montparnasse'da ben falan diye bir şey çizdiğini düşünmüyorum. Muhtemelen fotoğraf demeye çalışıyorsun. Yeteneksiz olduğun için onu bile becerememişsin ama. Bak, fotoğraf deyince çok şahane analizlik fotoğraf var. Önde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup müdür yardımcısı diz çökmüş oturuyor. Arkada full AKP'li grup başkan vekili var, komisyon başkanı var, düz milletvekili var. Yeldir yepelek zorla başörtüsü bulup yamuk yumuk bağlamış olan var. Şahane analizlik fotoğraf. Ciddi söylüyorum. Resim dediğin o muhtemelen, değil mi? Müslümanlara derin tuzak. İdrardan karakter tahlili resimler var bu arada. Hristiyanlar baba tanrılarının yaratma fiilini uzatılan baş parmakla anlatırlar. En meşhuru Michelangelo'nun portresindeki parmak sembolüdür. Fethullah Gülen'in de öyle bir şeyi varmış, tanıtımı varmış. E sen bunu anlayabilmek için bu adamın hani yabancı devletlerle çalıştığını, hatta onlar için ajan mertebesine kadar yükselebildiğini, çalıştığını anlayabilmek için bu tarz şeylere mi ihtiyaç duyuyorsun? Ben hep söylüyorum, gerizekalısın ya. Büyük gerizekalısın. Ciddi söylüyorum. CHP'den 350 istifa. Lan o kadar milletvekili yok CHP'nin. Ya milletvekili değil zaten. Yalova'da İnce'nin kuracağı partiye katılacaklarını açıklayan 350 CHP üyesi istifa etti. Ha, Yalova teşkilatının 350 kişi. Ha. Evet ya, sarsılmıştır kesin CHP. Kesin. Vallahi. Nerede bir provokasyon orada CHP. Cumhurbaşkanı geçebilir sabir demek ki. Bakalım İzmir Beşik gibi. Vay be. Haçlı herif idrardan karakter tahlili yapmış. Ciddi söylüyorum, inanılır gibi değil. Anayasa sürprizi. Harbi mi? Kız aklıma da gelmiş daha. Valla yarın bir gün. Yavuz Bingöl 24'de konuştu. Dik duran bir başkanımız var, olmasaydı Suriye olurduk. Ayrıca ben 124 bin bağlamayı kime satacaktım? Yani o da var tabi. 24 TV'de Araf'ta sorulara konuk olan Yavuz Bingöl, güçlü iktidar sayesinde Türkiye'nin Suriye ve Irak gibi olmadığını söyledi. Bingöl, Allah'a şükür bizi bölemediler. Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım. Devletin başında dik duran biri var dedi. Bizi bölemediler mi? İki sene önce dün 1 Şubat günü. Bak, Abdülkadir Selin'in yazısını paylaştım burada. Biriniz tanıyan bilen varsa bir yollayın bir yazıyı. Vallahi. Atan deden ayrına yap bir güzellik. Yani kutuplaştırmayı uygulayacak yine diyordu. Kim bölmüş? Başkan Erdoğan, başkan! Artık yeni anayasayı tartışma vakti geldi. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla uzlaşırsak harekete geçebiliriz dedi ve ekledi. Herkese kapımız açık. Ama biz Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla uzlaşırsak harekete geçeceğiz. Çok çok çok önemli ya. Çok önemli. CHP'den 350 istifa. Şşş. Burada mı kullanıyorduk bu haberi? Birinci sayfa dediler ama yerde belirtmediler. İnşallah buraya koyduk diye de kızmazlar bize. Bak böyle düşünmediyse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu arada hani sündürme, yumuşatma, ya öyle değil aslında. Ya bir şans daha verilmeli bence. Ünsal Beyaz, büyük haksızlık ettiniz. Adam açıklama yapmış gece. O grup var ya, mesela onlar dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarında şu hani meyhane, bar, bilmem ne, nargile, kafe sözleri kaldırılacak ifadesini kullandı ya. Onunla ilgili sosyal medyada, ya ben şu Yaşar Kemal yayınına çalışıyorum. Güzel bir yayın olacak inşallah. Hakikaten, çünkü çok çalışıyorum. O yüzden çok bakamamıştım. Akşam gördüm, herkes şiirler paylaşmış. Yani Nefi gelmiş, Nebi gitmiş falan böyle. Acayip Yahya Kemaller falan havada uçuşmuş. Bizde meyhane meyhane denir falan gibi şeylerle. Habertürk'te Kübra Apar. Ya ben demiş, gerçekten okuyunca anladım. Öyle demiyor. Öyle demiyor. Yani orada sadece ifadelerin tabelalardan çıkartılacağını söylüyor. Ya soru. Lütfen soruyorum. Gerçekten soruyorum. Kendisi de yazının içine yazmış bu arada. Avrupa'da herhangi bir kente gittiniz. Tamam mı? Herhangi bir kente gittiniz. Ve onların, biliyorsunuz Avrupa'da hani o normal Avrupa'daki kent oluşumlarında ortaya bir tane katedral, etrafından yavaş yavaş yayılarak kentler var ya, meydanlar. Orada eski şehir olarak adlandırılan Old Town, öyle deyince daha seksi oluyor. Old Town olarak gittiğiniz yerlerde en çok dikkatinizi çeken levalar hangileridir? Publar, barlar değil mi? Türkiye'ye turist gelsin diye yırtınmıyor musun sen? He? Yırtınmıyor musun? Turist gelmeli, otellerimiz dolmalı. Çok özür diliyorum. Biz aramızda hani Yeni Şafak gazetesinin idrardan karakter tahlili yaparken kullandığı gibi, işte Michelangelo da başparmak uzatıyordu. Kesin bunlar Haçlı Seferi. Şöyle yapalım. Meyhane için aramızda bir şey bulalım ya. İşaret. Ondan tabela yaptıracağız mecburen. Yazdıramıyoruz çünkü. Yok, kadeh olmaz. Kadeh koyarsan onu zaten transparan blörlüyorlar. Televizyon ekranında bile. Ya şöyle bir gerizekalılık gördün mü sen? Bak karşılıklı şöyle bir sahne izledim ya. Hakikaten bunu yapanın gerçekten bıngıldağı sertleşmemiş. Çok net. İki kişi karşılıklı rakı masasındalar. Bir tanesinin elinde gerçekten su koyunca beyazlayan şey olduğu için su koymuş, beyazlamış. Öbürü ona içinde su da olabilecek ama rakı olduğunu gösteren hiçbir şey olmayan bir kadeh uzatıyor. Onu da blörlemişler. Yani şundan bahsediyor artık. Vallahi yani rakı gibi düşünülebilecek ne olursa olsun ben şey yaparım, transparan geçerim üstüne. Lan su da olabilir o. Hani su koymamış ki. Su koymamış, beyazlamamış. Sek bir şey var elinde, yani beyaz bir sıvı. Her şey olabilir. Yok. Onu da kapat. Bu böyle bir, hakikaten böyle bir gerizekalılık ben görmedim ya. Yani işte Fuat Oktay aslında öyle demeyesiymiş de böyle diyesiymiş. Yani onlarla alakalıymış. Ama Kübra Par kendi de soruyor bunu. Ya kardeşim diyor, onları ne yapacaksınız o zaman, her şeyi kapatacaksın. E senin o darpaçalı nargileciler nereye gidecek? Nefes alamıyorlar ya. Şey, pantolonların paçaları diz kapağının hemen altında. Ayağında bu kadar şöyle bilekleriyle köseli ayakkabılar var falan. İçinde soket çorapla. Doğal doğum kontrol yöntemi olarak gezen bebeler. Onlar nereye gidecek? Kaldırdığın tabelayı nasıl bulacaklar? Hayır, bir de seninkilerin sıkıntısı var. Gerçekten ben buraya gelen trollerden biliyorum. El ele tutuşmazlarsa burayı kaybediyorlar. 5,5 senedir aynı adres burayı kaybediyor ya. Ama bir şey bulmamız lazım arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın, bulacağız yani. Yana Nightingale. Ne diyorsun lan? Esenyurt kendini açtı. Uganda güzeli yarışması ve Nijerya kilisesinin ardından Suriyeliler de korsan hastane açtı. Tek rakibi Florence Nightingale. Hastanenin adı Yana'ymış. Ne yapalım yani? Suriyeliler korsan hastane mi açtı? Ya keşke bak bu ülkenin iyi bir sağlık bakanlığı olsa, denetlese değil mi? Düşünmedim bunu yaparken haberi. Oraya gidebileceğini. Bence de. Coştun sabah. Vallahi bugün hiç gülecek halim yok. O yüzden şu saçma sapan doktoru da okumayacağız bugün. Ama sabah bu başlığı görünce gerçekten çok güldüm ya. Coşkun Sabah'ın fotoğrafını koyup altına Coştun Sabah yazmıştı. Hayırdır? 68'lik Coşkun Sabah aşka geldi. Hücre yaşım 49. Botoksuz. Botoksuz mu? Botoksuz. Botoksuz. Adı botok değil onun. Botilyum. Botoksuz. Bu ne? Botok. Botok mu? Evet. Botoksuz birini isterim dedi. Kim istemiş bunu? Coşkun Bey. Gazetede manşet atmış. Coştun sabah. Lan sen hayırdır diyor. Deniz Akkaya ise mesaj gönderdi. Bizim de beklentimiz sıfır göbek ve boyasız saçlar. Kavgada söylenmez. Yemin ediyorum kavgada. Anabacı Vokyadal daha iyi. Çok ağır. Gönlüm gerizekalı. Botok zannediyor. Yani orada kelimeyi botok zannediyor. Botoksuz. Saçma ama Türkçe kuralı. İki tane S üst üste girince biri düşer. Biri efendi gibi çekilir kenara. Of. Of. Coşkun Sabah'a bak ya. Botoksuz. Ben botok dediği başka bir şey olabilir ha. Ha bak, Yaprak Hanım doğru söylüyor. Tekili botok, çoğulu botok sonun diyor. Doğru. Vallahi doğru olabilir. Türk kahvesi sağlığın şifresi. 40 yıl hatırı olan kahvenin faydaları bitmiyor. Bitirmeye çalıştık, çok uğraştık, olmuyor. Enerji veriyor, stresi azaltıyor, karaciğeri koruyor, tok tutuyor. Tok mu tutuyor? He. Var, bizim arkadaşlar var. İçiyor böyle. Hiç gün boyu bir daha bir şey yemiyor ya. $17 milyon kütük. Hangisi? O hani geçen cuma fotoğrafını bastığın olan mı? Ha değil, kütük. Bu haber sadece takvimde. İstanbul'da zenginler virüsten kaçtı. Kemer Country'de 2040'a kadar kütük ev kiraladı. Fiyat dudak uçuklattı. Kirası mı $17 milyon lan? 2040. Oğlum 2040 dediğin öyle çok fazla değil ki. 20 yıla 17 milyon. Yıllık kirası $1 milyon. Vay arkadaş, vay ya. 17 milyon liralık, ha onu diyorsun sen kütük diye. Yani ne bileyim, ben de basıyorsun ya fotoğrafını, hani eski sevgilisi bu, yeni sevgilisi bu, bir halasının görümcesi bu, bilmem ne diye her gün. Çocuğun adını unuttum. Zengin var ya, 17 milyon kütük deyince ben ondan bahsediyorsun zannettim. Ne anlattığın anlaşılmadığı için. Coştun sabah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet. Ya bugün çok sıkıntılı. Bazı yayınlar öyle oluyor. Gerçekten insanın, çünkü içinden konuşmak gelmiyor değil de konuşmak geliyor, ama konuşmak böyle çok ağır sözlerle, ama öyle böyle ağır sözlerle değil. Öyle geliyor. Oysa yayıncının sorumluluğu tam tersidir bunun. Doğru düzgün anlatmak zorundayız. Hepimiz. Bu işle ilgilenen herkes. En azından ben kendimde böyle bir sorumluluk görüyorum. O yüzden çok zor oluyor yayınlar. Bunun içinde duyar kas grubun hayatı zorlaştırdığı anlar daha da zor oluyor tabii. İlk yayında konuştuğumuz gibi. Ama sonrasında yapmaya çalıştığımız bir tek şey var burada hep beraber. Ya biz farklı şeylere inanan insanlarız. Gerçekten hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmak zorunda falan da değiliz. Kimsenin böyle bir dayatma yapmaya hakkı da yok. Ama şunu yapmak hepimizin hakkı. Beraber yaşamak istiyorsan beraber konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi yapıyoruz işte ya. Yapıyoruz gayet de güzel. 5,5 yıldır yapıyoruz. Yine yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayına destek olmak için yapacaklarınızı biliyorsunuz. Yani Patreon'dan başlayarak diğer şeylerde. Neyse işte onları yapabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Gerçekten. Bugün o çocukların yanında olmayan, fikren en azından o çocukların yanında olmayan hiç kimse bizim geleceğimizde bizim iyiliğimiz için tek bir düşünceye sahip olamaz. Asla. O çocukların yanında olmayan, o çocukların yanında fikren duramayan hiç kimse bu ülkenin güzel geleceğine, aydınlığına, insanlarına inanmaz. Mümkün değil. O çocukların yanında duramayanların birlikte yaşamak konusunda çok ciddi tereddütleri yok sadece. İnanmıyorlar onlar. Onlar bugün bu güce karşı çıkıyor olabilirler. Yarın başka bir gücün yanında hizalanacaklarından zerre kadar şüpheniz olmasın. Gerçekten. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Herkese çok güzel, çok huzurlu, sağlıklı, güzel, güler yüzlü, bolluk bereket içinde olabildiği kadar şahane, şık bir gün diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.